Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 23. ayrım. Sayfa No. 291. Kenan bilincinin tam yerinde olmadığını duyumsuyordu. Kontrolü kafasına yediği ilk darbeden zayıflamıştı. İstediği halde yerden kalkamıyordu. Fakat hala sağlıklı düşünebildiğini hissetti. İçine biraz daha güven geldi. Bacaklarını sürüyerek bir adım daha geri çekildi. Karşısındaki kadın anormaldi. Bunu iyice anlamıştı. Gücünü ispat edecek ve muhtemelen kızla sevişmesini kendisine seyrettirmek isteyecekti. Evet, niyeti herhalde buydu. Onun için de önce kendisini iyice pasifize etmek, kımıldayamayacak hale getirmek istiyordu. Belki de elini ayaklarını bağlayıp ağzını tıkamak ve kendisini bir yere oturtmak arzusundaydı. Tam ondan beklenecek bir tasavvurdu bu. Kadın hala üstüne geliyordu. Silahını sol eline almıştı. Belli ki sağ eliyle yeni bir darbe vurmaya hazırlanıyordu. İşte her şey o anda oldu. Parkelerin üzerinde yatan Betty birden ayağa fırlamış ve bir kedi gibi arkadan kadının üzerine sıçramıştı. Kızdan böyle bir atak beklemeyen Paula boş bulunmuş ve dengesini kaybetmişti. Betty çılgın gibi kadına sarılmıştı ama onu yere devirmeyi başaramadı. Paula bir an ayakta debelendi, kızı sırtından atmak için çabaladı. Betty adeta kenetlenmişti. Bacaklarını kadının bedenine sarmış, çığlıklar içinde kollarını kadının boynuna dolamıştı. Önce tabanca elinden düştü Paula'nın. Sonra Kenan ayağa kalkabildi, hala tam dengeli değildi ama bunun istifade edebileceği son fırsatı olabileceğini biliyordu. Duruma müdahale edemezse kadının az sonra kızı sırtından yere atacağını ve ikisinin de işini bitireceğine emindi. Sarsak birkaç adım attı, sonra sağ kolunun olanca hızıyla kadının midesine doğru bir yumruk savurdu. Yumruk etkisini gösterdi ve iki kadın birlikte yere yuvarlandılar. Hala bir yumak gibi iç içeydiler. Paula bir küfür savurdu. Kızı üzerinden atmaya çalıştı fakat rahatlayan Kenan önce kadının yüzüne doğru çıplak ayağıyla sert bir tekme attı. Tekme de hedefini buldu ve kadını sersemletti. Kenan'ın ikinci yumruğu bu kez tam kadının çenesine oturdu. Paula halının üzerinde hareketsiz kaldı. Yerden kalkamayan Betty'nin bacakları hala kadının sırtındaydı. Onu saf dişi bıraktıklarını anladığı anda da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu kadar gerilimi kaldıramamış ve sinirleri iflas etmişti. Kenan nefes nefeseydi ve başını dönmesi devam ediyordu. Yavaşça yere oturdu ve Betty'ye sarıldı. ''Ağlama, geçti artık, hepsi bitti.'' diye zar zor fısıldadı. Kızın omuzları sarsılıyor, baygın kadına iğrenerek bakıyordu. Hiddetle ''Hemen polisi arayalım.'' dedi. ''Bu acayip yaratığı yakalayıp götürsünler.'' Toparlanmaya başlayan Kenan şakağını ovuştururken ''Dur, acele etme. Önce biraz düşünmeliyiz.'' diye mırıldandı. ''Daha düşünecek ne var? Bu kadın bize saldırdı, öldürmek istiyordu.'' Kıza cevap vermeyen Kenan yerden kalkarak giyinmeye başladı. Sonra yerde duran simit vestonu aldı, beline sıkıştırdı. Genç kız ayağa kalkmış nefretle kadına bakmaya devam ediyordu. ''Bu kadın sapık.'' diye söylendi. ''Polise telefon etmeyecek miyiz?'' ''Önce arkadaşımı aramalıyım.'' dedi Kenan. Sonra salona geçip Chatwick Oteli'ni aradı. Santral Hans Milch'in odasını bağladı. Zil çalarken Kenan içinden söyleniyordu. ''Lanet olası, yine yok mu odasında? Hangi cehenneme gitti bu herif?'' Nihayet uyku sersemi Hans'ın sesini işitti. O da kızgınlıkla aynı soruyu kendisine soruyordu. ''Hangi cehennemin dibindeydin be sorumsuz adam? Şimdi bırak zırlanmayı da beni dinle.'' Kenan olayların kısa bir özetini vermeye çalışırken Betty de salona yanına gelmiş konuşmayı dinlemeye başlamıştı. Kenan iki yumruk darbesiyle bayılan kadının daha saatlerce ayılamayacağını sanıyordu. Oysa Paula yattığı yerde çoktan kendine gelmişti. Max ile Tom'un bilardo mücadelesi kısa sürmüştü. Tom gerçek bir acemiydi. Oyunu bırakıp salona döndüklerinde karı koca Ethan'larla İngiliz'i salonda gayet gergin bir şekilde otururlarken buldular. Paula ortalarda yoktu. Max, ''Paula nerede?'' diye sordu. Ethan sinirli bir şekilde ''Onun işi var.'' diye homurdandı. Gecenin bu saatinde ortağının ani bir işinin çıkması Max'i şaşırtmıştı. ''Ne işi?'' diye sordu. ''Ona özel bir görev verdim. Niye benim haberim olmadı? O benim ortağım.'' ''Saçmalama Max. Sizinkiler ticari bir ortaklık değil. Haberin olmasa ne olacak? Burada emirleri ben veririm ve sana durumu açıklamak zorunda değilim.'' Max afallayarak avukata baktı. Böyle sert ve kaba konuşmasına bir anlam verememişti. Gözleri İngiliz'e kaydı, sarışın kadın sakin görünmeye çalışmasına rağmen yüzü asıktı. Glenda'nın ise solgun yüzü sanki daha da sararmıştı. Soylu kadın olanlara hiçbir anlam veremeden evine gelen bu acayip misafirleri hayretle süzüyordu. Ethan Capshaw dayanamayarak ayağa fırladı. Kendini kontrol etmeye çalışarak, ''Çocuklar!'' dedi. ''Davranışlarımı bağışlayın, size kaba davranmak istemedim. Ama bilmediğiniz bir yığın olay cereyan etti. En önemlisi Jonathan bana efendinin ölüm haberini getirdi.'' Erkekler irkilerek avukata baktılar. Glenda şaşırarak elini ağzına götürdü. Bu habere reaksiyon göstermeyen tek kişi İngiliz olmuştu. Ve onun hiçbir tepki vermemesi de Ethan'ın gözünden kaçmadı. Bütün insanlar ölümle daima haşır neşir olan kişilerdi. İngilt gibi her türlü insani hisleri körleşmiş ve acıma duygusu olmayan bir kadının tepki vermemesinin doğal olabileceğini düşündü bir an. Yoksa bir şeylerden şüphelenmiş olabilir miydi? Ama imkansızdı. Bu yalanını şimdilik kimse bilmiyordu. Glenda üzüntüyle ayağa fırladı. Hiç tanımadığı kayınbirader için değil de kocası için "Çok üzgünüm Ethan," diye mırıldandı. Avukat başını sallayarak karısının taziyet talebini kabullendi. Max, "Bu hiç beklenmeyen bir felaket," diye mırıldandı. "Nasıl olmuş Bay Capshaw? Yoksa bilmediğimiz bir hastalığı mı vardı?" Ethan cevap vermeden önce yeniden İngilt'e baktı. Sarışın kadını heykel gibi soğuk duruyordu. Belki üzüntüsünün tezahürü böyledir diye geçirdi içinden. "Jonathan kalp diyor. Söylediğine göre bir kalp krizi geçirmiş." Ethan rolünü mükemmel oynadığına inanıyordu. Hesabına göre az sonra Paula döner ve işinin son safhasını da burada tamamlardı. İngilt ilk defa ağzını açtı. "Efendi Capshaw ne zaman ölmüş?" Ethan üzüntülü bir şekilde mırıldandı. "3 gün önce." "Hayret." Kızın sesi garip bir şekilde yankılanmıştı tarihi salonda. Hepsi başlarını ona çevirdiler. İngilt sırıtıyordu. "Ölü insanların konuştuğunu hiç görmemiştim." Beti benze atan avukat sarışın kadına dik dik baktı. "Ne demek istiyorsun İngilt?" "Çünkü kendisiyle yaklaşık 5 saat evvel görüştüm." "Ama bu imkansız." "Neden?" "Çünkü o sizin Frankfurt'ta olduğunuzu biliyordu." "Haklısınız avukat bey. Fakat bizler Londra'ya geldiğimizde genellikle Durant Oteli'nde kalırız. Efendi bunu da bilir." Ethan, İngilt'in ilk defa kendisini alaycı bir şekilde "avukat bey" diye hitap ettiğini sezinlemişti. Her şeyi bir anda kavradı. Kız ağabeyinin ölmediğini biliyordu. Zaten öldüğü haberine de hiç tepki göstermemişti. Yüzü kızardı. "O olduğuna emin misin?" diye sordu. Aslında sorusunun çok aptalca olduğunu farkındaydı. "Müsaade edin de bunca yıllık patronumu tanıyayım." Ethan Capshaw bir süre ne yapacağını kestiremeden aptal aptal karşısındakilere baktı. Kızın bu iddiası üzerine salondakiler de şaşırmıştı. Durumu kavrayan Ethan, "Öyleyse Jonathan yalan söyledi," diyebildi. "Zaten onun dürüstlüğünden şüphe ediyordum. O hain bizi saf dışı edip iktidarımızı ele geçirmek istiyor." İngilt gülümsemesine devam etti. "İçimizde bir hain varsa o da sensin Ethan." "Sen neler söylüyorsun İngilt? Bilmediğin çok şey var." "Senin de öyle Ethan. Sen de pek çok şeyi bilmiyorsun." Aynı anda İngilt yanındaki çantasından bir tabanca çıkarmıştı. Odadakiler hayretle kıza bakmaya başladılar. Neler olup bittiğini anlamıyorlardı. Ethan, "Ne yapmaya çalışıyorsun sen?" diye sordu. "Seni öldüreceğim Ethan." "Çıldırdın mı? Bu ne cüret? Kimden böyle bir emir aldın?" "Tahmin edemiyor musun? Bizzat efendiden." "Hayır, yalan söylüyorsun. İnanmıyorum sana. Ağabeyin böyle bir emir vermez. O öz kardeşini öldürtmez." "Sen alçağın tekisin Ethan. Senden hiç hoşlanmamıştım zaten." "Dur İngilt, tetiği çekme. Belki anlaşabiliriz. Anlamıyor musun? Bundan böyle asıl patronunuz ben olacağım. Dur, beni dinle lütfen." Sarışın kadın ateş etti. Avukat yediği kurşunla bir an yerinde sallandı. Gözleri olanlara inanamıyormuş gibi iri iri açılmıştı. Beyaz gömleğinin önünde kocaman bir kan lekesi oluştu. İleriye doğru şuursuz bir iki adım daha attı, sonra küçük gibi yere yuvarlandı. Kocasının cansız yere yuvarlandığını gören Glenda'nın boğazından tiz bir feryat yükseldi. Olanları beyni kabul etmiyordu. Evine misafir diye gelen bu acayip insanlar yok yere kocasını öldürmüşlerdi. Feryatlarla cesedin üzerine kapandı. Max tam bir soğukkanlıkla İngilt'e dönüp, "Bu söylediklerin doğru mu?" diye sordu. İngilt başını sallayınca da hiç üstelemedi. Sarışın kadın bu defa da silahını Glenda'ya çevirmişti. Tom, "Ne yapıyorsun? Onu da vurman şart mı?" diye sordu. İngilt ikisine dönerek, "Hadi durmayın, şatonun içine yayılın. Ne kadar personel varsa, aşçısından bahçıvana kadar buraya geldiğimizi gören her kim varsa öldürün. İyi anladınız mı beni?" Tom itiraz etti. "Dur bir dakika, bu cinayetlerin parasını kim ödeyecek? Ben prensip olarak hak ettiğim ücreti almadan kimseyi vurmam." İngilt tam ağzını açacağı anda salona inen merdivenlerden Jonathan Crenna'nın sesi yükseldi. "Endişelenme Tom, paranızı her zamanki gibi Efendi Capshaw ödeyecek. Hem fazlasıyla, buna emin olabilirsin." İki erkek bellerinden silahlarını çekerek şatonun boş koridorlarından müstahdemin kaldığı yana koşarlarken Glenda dehşetle kocasının cesedinin başucunda dizlerinin üstünde durarak İngilt'e bakıyordu. Gördüğü son şey kadının dudaklarının ve burun kanatlarının ihtiras ile kıpırdadığı idi. Sanki orgazma varmak üzereydi. Tetiğe bir daha dokundu ve Glenda kocasının üzerine yığılırken sarışın kadının ağzından kesik bir doyum feryadı yükseliyordu adeta. Aynı saatlerde Hans Mitch kaldığı otelin lobisine iniyordu. Aceleyle odadan fırlamıştı. Trenç kotunu bile sırtına geçirecek zamanı olmamıştı. Gece 12'ye yaklaşırken lobide kimsecikler kalmamıştı. Hans etrafına bakındı. Nasıl olsa her dakika peşine takılan Scotland Yard'ın adamlarından biri buralarda olmalıydı. Fakat resepsiyonda dimdik duran gece memurundan başka kimseyi göremedi. "Allah kahretsin," diye söylendi. Neredeydi bu adamlar? Doğru resepsiyondaki memura yürüdü. Görevli birkaçını yukarı kaldırarak soğuk fakat terbiyeli bir şekilde ''Buyurun efendim, size nasıl yardım edebilirim?'' diye sordu. ''Scotland Yard elemanı nerede?'' ''Anlayamadım efendim.'' ''Bırak şimdi numarayı. Beni hangi memur gözetliyorsa çağır bana onu. Durum çok acele.'' Memur bir an kızardı, sonra nezaketini bozmadan ''Dışarıda efendim, arabanın içinde. Sokağa çıkmanızı bekliyor.'' Hans, Kenan'dan gelen telefonun dinlendiğini ve peşindeki memurun dışarıda harekete hazır kendisini beklediğini anladı. ''Lütfen onu buraya çağırın.'' diye mırıldandı. Görevli resepsiyon memuru arabadaki polisi haberdar etmek için bir bellboy çağırdı. Bu arada Hans, cüzdanından müfettiş Donald McCree'nin kendisine verdiği kartvizit'i çıkarıyordu. ''Telefonunuzu kullanabilir miyim?'' Nöbetçi memur bankın üzerindeki ahizeyi Hans'a uzattı. ''Tabii efendim.'' Arabadan çıkan Scotland Yard görevlisi resepsiyona yaklaşırken Hans numarayı çevirmişti. Polis memuru biraz tedirgin milçe yaklaştı. Hafif bir şaşkınlık vardı üzerinde. Hans'ın kendisini çağırmasından tedirgindi. Hattın öbür ucundan müfettişin uyku sersemi sesi işitildi. ''Buyurun ben McCree. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için üzgünüm müfettiş bey. Ben Hans Milch.'' dedi. ''Evet Bay Milch, sizi dinliyorum. Derhal görüşmemiz lazım sayın müfettiş. Bu saatte mi?'' ''Bilirsiniz bizim meslekte saatin önemi yoktur. Anlıyorum, sorun nedir?'' ''Bu konu size telefonda anlatamayacağım kadar önemli ve uzun. Canterbury'ye bir ekip göndermenizi ve sizin de oraya gelmenizi rica edeceğim.'' ''Türk arkadaşınız için mi?'' ''Evet Bay McCree.'' ''Telaşlanmayın, zaten orada bir ekibimiz arkadaşınızı gözetliyor. Yine de hemen geliyorum. Umarım artık konuşmaya karar verdiniz.'' ''Evet, artık İngiliz polisine her şeyi anlatmanın zamanı geldi.'' Milch telefonu kapadı ve kendisine bakan polis memuruna dönerek ''Konuşmamı dinlediniz.'' dedi. ''Çok acele Canterbury'ye gitmemiz gerekiyor.'' Şoför Dark hem yorulmuş hem de müthiş sıkılmıştı. Öğleden beri Canterbury'deki bu sakin sokakta vakit geçirmişti. Kendisini bulan ve arabayı rölantide tutmasını emreden o güzel ve garip kadından hiç hoşlanmamıştı. Ne yazık ki patronun emriydi ve kadının isteklerini yerine getirecekti. Dark kötü bir şeylerin çevrildiğini hissediyordu. Patronun başı anlamadığı bir nedenle dertte olmalıydı. İnsan bu kadar zenginken başını neden ve nasıl derde girebileceğini bir türlü anlayamıyordu Dark. Adını bile bilmediği kadın buraya patronun Jaguar ile gelmişti. Adam gözetlemek gibi işlere alışık olmayan Dark'ın ayaklarına beklemekten kara sular inmişti. Neyse ki şimdi rahat ve konforlu arabanın içindeydi. Ama onu rahatsız eden ufak bir konu vardı. Az gerideki siyah arabada oturan iki adam da uzun süredir buradaydılar. Acaba onlar ne bekliyorlardı? Arabanın içindeki memur, ''Hey Clint!'' dedi. ''Şu beyaz Jaguar'ın içinden inen afeti gördün mü? Gözetlediğimiz eve girdi.'' ''Farkındayım. Bizim çiftin ziyaretçisi olabilir mi?'' ''Nereden bileyim? Bekleyelim, yakında anlarız.'' ''Ben o kadından şüphelendim. Ben de Rod.'' ''Baksana etrafta dolaşan o şoför kılıklı adam da arabaya bindi. Belli ki kadını bekliyor.'' ''Olabilir. Ben zaten ihtiyaten arabanın plaka numarasını kaydettim. Trafiğe soralım mı?'' ''İyi olur, sor bakalım.'' Memur Clint telsizi açarak trafik şubesiyle irtibat kurdu. Az sonra arkadaşına şubeden aldığı bilgiyi ulaştırıyordu. Araba Etin Capshaw diye bir avukata aitmiş. 3. Londra, İngiltere. Paula yattığı yerde göz kapaklarını araladı. Çenesi ve şakakları yediği darbenin acısından feci halde sızlıyordu. Yabancı adamdan bu denli sert bir yumruk yiyeceğini hiç sanmamıştı. Yattığı yerde kımıldamadan salondakilere baktı. Adam telefonla konuşuyordu. Kız da salon kapısının eşiğinde ve sırtı dönüktü. Paula çift spesiyalini düşürdüğünü anımsadı. Göz ucuyla yere bakındı. Tabanca yoktu. Adamın silahı aldığını anladı. Şimdi herif bir de silah tedarik etmişti. İçinden lanet olsun diye söylendi. Aslında o kahrolasıca kız arkadan üstüne atılmasa herifi evire çevire döverdi ama kız kene gibi bedenine yapışmış ve hareket serbestliğini bozmuştu. İtiraf etmeliydi. Adam da boğa gibi güçlüydü doğrusu ve bir yumrukla kendisini devirmişti. Yine de şanslı sayılırdı, bu kadar çabuk ayılacağını düşünmemişler ve tedbir olarak kendisini bağlamak lüzumunu bile duymamışlardı. Herhalde tam anlamıyla bayılmamıştı. Bayılsa bu kısa sürede ayılamazdı. Darbenin şiddetinden bir an kendinden geçmiş, gözleri kararmış olmalıydı. Hareketsiz kalmayı yeğledi. Onları gafil almamalıydı. Adam telefonda Hans diye biriyle konuşuyordu. Tabii kim olduğunu çıkaramamıştı. Gerçi söylediklerini tam olarak duyamıyordu ama birisini yardıma çağırdığı muhakkaktı. Sabretmeli, beklemeliydi. Mutlaka kendisini bağlamaya çalışacaklardı. O zaman birden harekete geçer ve ummadıkları anda saldırabilirdi. Telefonun kapandığını işitti. Saldırı zamanı geliyordu. Kızın sesini işitti. Ne olacak şimdi? Arkadaşım polisi alıp buraya gelecek. Oh, çok şükür. Demek polis geliyordu. Paula irkildi. Bu duyduğu hoşuna gitmemişti. Kızın sesini yeniden işitti. Bu kadını ne yapacağız? Birazdan ayılabilir, onu bağlayalım mı? Fena olmaz, ipin var mı? Evet, var. Getir Beti, ben onu bağlarım. Kızın yanından geçip evin başka bir bölümüne doğru koştuğunu anladı Paula. Gözlerini hala kapalı tutuyordu. Adam yanına geldi, ayakkabısının burnuyla bedenini dürttü. Demek bir süre baygın yatmış ve bu sırada adam giyinecek zaman bulmuştu. Hala baygın olup olmadığını kontrol ediyordu. Paula'nın canı yanmasına rağmen hiç reaksiyon vermemeyi başardı. Anlaşılan kız ipi aramakta meşguldü. Mutfak olması muhtemel bir yerde açılıp kapanan dolap kapağı sesleri aksediyordu. Paula hafifçe göz kapaklarını araladı. Adam tam baş ucundaydı ve harekete geçmek için en iyi zaman olduğunu düşündü. Kızın döndüğünde yeniden üstüne atılabileceğini hesaba katmak zorundaydı. Bir kedi çevikliğiyle yerinden fırladı. Sol eliyle adamın husyelerine doğru sert bir darbe indirirken sağ koluyla da adamın bacağına sarılıp ayağa fırladı. Kenan dengesini kaybederek yuvarlandı. Yerde ikisi arasında öldüresiye bir mücadele başladı yeniden. Paula ustaca üste kalmayı becerdi. Bu defa işini çabuk halletmesi gerektiğini biliyordu. Yoksa o küçük canavar yetişip yeniden kuvvet dengelerini bozabilirdi. Güçlü kollarını Kenan'ın boynuna dolamak istedi. Sol kolunu alttan geçirebilirse sağ eliyle boyun kemiğini kırabilirdi. Fakat istediğini bir türlü yapamıyordu. Çünkü adam hem kuvvetliydi hem de sağ eliyle devamlı belindeki tabancaya erişmeye çalışıyordu. Tabancayı çekerse işinin biteceğini anladı Paula. Mutfakta ip arayan Betty içeriden akseden gürültüleri duymuştu. Korkudan tüyleri diken diken oldu. Kadının ayıldığını ve içeride yeniden ölümüyle bir mücadelenin başladığını anladı. İpi aramayı bırakıp çılgın gibi tezgahın üzerindeki ekmek bıçaklarından birini kaparak salona döndü. Yanılmamıştı. Kadınla Ken'i alt alta üst üste boğuşurken gördü. Bir an ne yapacağını şaşırdı. Ağzından bir çığlık yükseldi. Elindeki bıçağa rağmen Kenan'a nasıl yardım edeceğini kestiremedi. Kenan göz ucuyla Betty'yi ve elindeki bıçağı görmüştü. ''Durma Betty, sapla bıçağı!'' diye bağırdı. ''Korkma, hadi! Ne duruyorsun?'' Kız çaresizdi. Karar veremiyordu. Kadına saldırması, Kenan'a yardım etmesi gerektiğini idrak edebiliyordu ama elindeki bıçağı sırf savunma aracı olarak düşünmüştü. Oysa şimdi kadına saplandığı anda katil olabilirdi. ''Aman Allah'ım!'' diye inledi. Katil olmak istemiyordu. Çaresizce ''Ken! Ken!'' diye bağırıp çırpınıyordu. Paula düşündüğünü gerçekleştiremeyeceğini anladı. Altındaki adam kendisinden güçlüydü ve adamın parmakları yavaş yavaş belindeki sabancaya kayıyordu. Vücuduna üstten yaptığı bütün tazike rağmen adamın silahı çekeceğini anlayınca ister istemez sol eliyle adamın bileğini kavramak için üzerindeki tazike azalttı ve kolunu kavradı. Ama bu bir anlık duraklama Kenan'a yetmişti. Kenan belindeki tabancayı kavradı fakat emniyetin açık olup olmadığını bilmiyordu. Parmağı tetiğe uzanırken endişeliydi, silah kazara ateş alırsa kendisini vurması işten değildi. Paula Kenan'ın suratına sert bir dirsek darbesi attı. Burun kemiği sızlayan genç adam içinden lanet olsun diye homurdandı. Kadın beygir gibi güçlüydü. İkisi de nefes nefese kalmışlardı. Sonunda Kenan kadını üstünden devirip altına aldı. Fakat kadın silahı tutan elini bırakmadığı gibi şimdi iki eline yapışmıştı. Yine de Kenan üste çıktığı için avantajlıydı ve sol kolu serbest kalmıştı. Birbiri ardına kadının yüzüne vurmaya başladı. Paula'nın yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Fakat hala direniyordu. Bir ara silkinip Kenan'ı üzerinden atmaya çalıştı, beceremedi ama başını yerden kaldırıp dişlerini genç adamın tabancayı tutan bileğine geçirdi. İnanılmaz bir acı duydu Kenan. Kadının dişleri sanki iri bir köpeğin dişleri kadar sivriydi. Bileği bükülüp geriye doğru gitmeye başlamıştı ve silahın namlusu şimdi Kenan'ın arkasına doğru yönelmişti. Genç adam bileğindeki acıyı hafifletmek ve Paula'nın sivri dişlerinden kurtulmak için olanca gücüyle saçlarına asıldı. İşte tam o anda da silah patladı, Kenan'ın parmakları tetiğe istemeden dokunmuştu. Kenan'ın arkasından acı bir feryat yükseldi. Kenan önce kimin vurulduğunu anlamadı, neden sonra çıkan kurşunun Betty'ye saplandığını idrak edebildi. Bu bir kazaydı ama en istenmeyecek ve en olmayacak sırada vukuğa gelen bir kaza. Paniğe kapılarak başını çığlığın geldiği yere çevirdi, Betty göğsü kan içinde durduğu yerde sallanıyordu. Gözleri inanılmaz derecede irileşmişti. Sonra dizleri büküldü ve yerde boğuşan çiftin üzerine yuvarlandı. Şans bir kere daha Paula'dan yana olmuştu. Çünkü genç kızın ağırlığı üstüne binince Kenan omuz üstü yere yuvarlanmıştı. Paula aldığı bütün yumruk darbelerine rağmen yerinden fırladı. Mücadeleye daha fazla devam edemeyeceğini biliyordu. Silah hala rakibinin elindeydi ve buradan derhal kaçmalıydı. Silah sesi mutlaka çevreden işitildi ve az sonra polis dahil bir sürü insan buraya üşüşecekti. Hızla kapıya doğru bir hamle yaptı. Üzüntüyle yere yuvarlanan Betty'ye baktı genç adam. Kıza bir hal olursa kendini asla affetmezdi. Neden sonra toparlanıp kaçmaya çalışan Paula'yı fark etti. Arkasından iki el ateş etti fakat bunu bekleyen kadın zikzaklar çizerek koşmuş ve kurşunlardan kendini korumuştu. Sokak kapısını açtı ve merdivenlere atıldı. 23. ayrımın sonu. Sayfa no 305. Devamı 24. ayrımda.